Ayrım 7, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, Sayfa 72. 14. Bölüm, Pazartesi sabah 6.45, St. Petersburg. Orlovski'nin kapısının dışındaki hoparlörün düğmesine bastı. Albay sıkıntılı bir sesle, evet dedi. Albay, ben General Orlov. Kapı otomatik olarak açıldı ve Orlov içeri girdi. Roski sol tarafta küçük bir masanın başında oturuyordu. Metal masanın üzerinde bir bilgisayar, telefon, bir kahve kabı, bir faks makinesi ve bayrak vardı. Sağ tarafta ise yardımcısı ve sekreteri 15'i Valentina Belyev'in karma karışık masası yer almıştı. General içeri girince ikisi birden ayağa kalkıp selam verdiler. Orlov selama karşılık verdi ve Valentina'dan onları yalnız bırakmasını istedi. Kapı kapanınca Orlov albaya döndü. ''Son gün bilmem gereken bir şey oldu mu?'' diye sordu. Roski ağır ağır yerine oturdu. ''Çok şey oldu. Bunu sizin bilmenizin gerekip gerekmediğine gelince, general, uydular, bölge ajanları, kriptografi ve radyo araştırmaları bugün bizim emrimize girdi. İlgilenmeniz gereken çok şey var.'' Orlov, ben bir generalim dedi. İşi yardımcılarım yapar. Benim sormak istediğim şu albay. Acaba siz yapmanız gerekenden daha fazla mı iş yapıyorsunuz?
Özellikle neyi kastettiniz efendim?
Adli tabiple ne işiniz vardı?
Ortadan kaldırmamız gereken bir ceset vardı efendim. Bir İngiliz ajanı. Cesur bir adamdı. Günlerden beri onu gözlüyorduk. Adamlarımız yanına yaklaşınca intihar etti.
Bu olay ne zaman oldu?
Dün.
''Neden kaydını yapmadın?''
''Yaptım. Bakan Dogin'e rapor ettim.''
Orlov'un yüzü karardı. ''Raporların hepsinin bilgisayar dosyasına geçirilmesi ve bana da bir kopyanın gönderilmesi gerekiyor.''
''Roski, bu doğru efendim.'' dedi. ''Bir operasyon merkezinde bunlar yapılır. Ama biz o aşamaya daha gelmedik. Sizin büronuzdan bakanın bürosuna güvenli hat kurmamız için daha 4 saat gerekli. Benim odamdaki incelendi ve güvenceye alındı. Ben de kullandım.''
''Senin bürondan benim büroma olan bağlantının durumu nedir? O da güvenceli mi?''
''Siz bir rapor almadınız mı?''
''Almadığımı biliyorsun.''
Roski gülümsedi. ''Gözden kaçmış. Onbaşı Belyev'i disipline sokacağım. Eğer Belyev'i geri çağırabilirsen birkaç dakika içinde ayrıntılı bir rapora sahip olabilirsiniz.''
Orlov albaya uzun uzun baktı. ''Orduyla Ortak Çalışma Derneği'ne daha 14 yaşındayken katılmıştın değil mi?''
''Çok doğru.''
16 yaşında bir uzman atıcı olmuştun. Tüm General Odinslev seni özel olarak eğitti. Terörizmi ve suikastçiliği öğrendin. Anımsadığım kadarıyla bir keresinde Afganistan'da bir casusu 50 metre uzaktan kürek fırlatarak öldürmüştün.
Uzaklık 52 metreydi. Örgüt için bu bir rekordu.
Orlov masanın önüne gelip kenarına ilişti. Bir Afgan liderini yakalamaya çalışırken grubunuzdan biri yaralanıncaya kadar tam 3 yıl Afganistan'da kaldın. Birliğinin kumandanı yaralı adamı ölüme terk etmektense yanınızda götürmeye karar vermişti. Kumandan yardımcısı olarak amirine yaralıya öldürücü iğne yapılmasını emretmesinin görevi olduğunu söylemiştin. Kumandan senin isteğini reddedince boğazına bir bıçak saplayıp adamı öldürdün. Sonra da yaralı adamın hayatına son verdin.
Roski, başka türlü davransaydım yüksek komuta heyeti tüm ekibi vatan haini ilan edip öldürtürdü dedi.
Tabii, ancak daha sonra bir soruşturma yapıldı. Askerin yarasının ölümü gerektirecek derecede ciddi olup olmadığı soruldu.
Bir bacak yarasıydı. Adam hızlı hareket etmemizi engelliyordu. Bu konuyla ilgili kurallar da çok açıktır. Soruşturma bir formaliteden ibaretti.
Orlov sözlerini sürdürdü. Ama yine de adamların senin yaptıklarından pek de memnun kalmamışlardı. Hırs, yükselme isteği, yanılmıyorsam yapılan suçlamaların bazıları bunlardı. Senin güvencede olman sorun yaratmıştı. Bu nedenle geri çağrıldın ve askeri diplomatik akademideki özel bölümün bir öğretim görevlisi oldun. Oğluma da öğretmenlik yaptın. Bakan Dogin Moskova valisi iken onu tanıdın. Bu anlattıklarım doğru mu?
Evet efendim.
Orlov albaya daha da yaklaştı, fısıldar gibi alçak bir sesle konuştu.
20 yıldan uzun bir süre ülkene hizmet ettin. Hayatını ve itibarını tehlikeye attın. Bunca deneyimden sonra albay, bana şu sorunun yanıtını verebilir misin? İzin verilmedikçe bir amirin yanında oturmaman gerektiğini sana öğretmediler mi?
Roski'nin yüzü kızardı, hemen ağır ağır ayağa kalktı ve dimdik durdu.
Öğrettiler efendim. Orlov masanın kenarında oturmaya devam etti.
Benim meslek hayatım seninkinden farklı geçti albay. Babam savaş sırasında Luftwaffe'nin Kızıl Ordu'ya neler yaptığını gözleriyle gördü. Hava kuvvetlerine olan saygısını bana da aşıladı. Hava savunma kuvvetlerinde 8 yıl kaldım, 4 yıl uçtum. Sonra hava savunma yöntemleri konusunda pilotlar yetiştirdim. Düşman uçaklarını uçak savarların ateş alanına sokmayı öğrendim.
General ayağa kalktı ve Roski'nin kızgın gözlerine baktı.
Bütün bunları biliyor muydun albay? Dosyamı inceledin mi?
İnceledim efendim.
O halde emrimde çalışanlardan hiçbirini resmen disipline davet etmek zorunda kalmadığımı da biliyor olmalısın. Adamların çoğu efendi, hatta kura erleri bile. Onlar sadece görevlerini yapmak ve çalışmalarına karşılık ödüllendirilmek isterler. Bazıları dürüstçe hatalar yapar. Bu yüzden sicillerini bozmaya gerek olmaz. Ben her zaman bir askere, bir vatansevere kuşkunun yararlarını öğretmeye çalışırım. Buna sen de dahilsin albay.
Orlov Roski'ye yüzleri birbirine değecekmiş gibi yaklaştı.
Ama bir daha bana karşı çıkmaya kalkışırsan akademiye geri dönmeni sağlarım ve sicilini de amirlere itaatsizlik maddesine ekletirim. Seninle bu konuda anlaştık mı albay?
Roski sözcükleri tükürür gibi söyleyerek anlaştık efendim dedi.
Güzel.
General dönüp kapıya doğru yürürken iki erkek birbirine selam verdi. Roski efendim dedi. Orlov başını arkaya çevirdi. Albay hala esas duruştaydı.
Evet.
Oğlunuzun Moskova'da yaptığı şey, bu dürüst bir hata mıydı?
Budalaca ve sorumsuzca yapılmış bir hataydı. Sen ve bakan ona hak ettiğinden çok daha iyi davrandınız.
Sizin başarılarınıza duyduğumuz saygı bizi böyle davranmaya zorladı efendim. Oğlunuzun önünde uzun bir meslek hayatı var. Olayla ilgili dosyayı hiç okudunuz mu?
Orlov'un gözleri kısıldı. Onunla hiç ilgilenmedim, hayır.
Roski bende bir kopyası var dedi. Genelkurmay karargahındaki kayıtlar arasından alındı. Dosyaya bir de tavsiye notu iliştirilmişti, bunu biliyor muydunuz?
Orlov hiç sesini çıkarmadı.
Nikita'nın arkadaşı Çavuş, Guligantsvo nedeniyle ihraç edilmesini önermiş. Ulitsa Arkipova'daki Yunan Ortodoks Kilisesi'ne saldırmak ya da papazı dövmek suçundan değil, akademinin malzeme deposuna girip boya almak ve ona engel olmaya çalışan görevliyi dövmek suçundan ihracı istenmiş.
Sanırım oğlunuz benim Yunan silahlı kuvvetlerinin Afganistan'a nasıl silah sattıklarını anlatmamdan etkilenmiş.
Orlov sen ne demeye çalışıyorsun diye sordu. Nikita'ya zavallı savunmasız insanlara nasıl saldırılacağını öğretmeyi başardığını mı anlatmaya çalışıyorsun?
Roski, siviller askeriyeyi çalıştıran mekanizmanın yumuşak karnını oluştururlar efendim. Spetsnaz için geçerli bir hedef ama sanırım benimle yerleşik askeri politika konularını tartışmak istemezsiniz.
Seninle hiçbir şeyi tartışmak istemiyorum albay. Faaliyete geçirmek zorunda olduğumuz bir operasyon merkezi var.
Orlov kapıya doğru yürüdü ama albayın sesi onu yine durmak zorunda bıraktı.
Tabii efendim. Ancak siz bana resmi görevlerimle ilgili her ayrıntıyı bilmek istediğinizi belirttiğinize göre bu konuşmanın ayrıntılarını da raporuma yazacağım. Raporda ayrıca şu açıklama da yer alacak. Oğlunuz aleyhine yapılan suçlamalar geri çekilmedi. Sadece başçavuşun iddiaları dikkate alınmadı. Bu da aynı şey değil, her zaman harekete geçilebilir.
Orlov kapının tokmağını tutmuştu, sırtı albaya dönüktü.
Oğlum yaptıklarının cezasını çekecektir. Ama askeri bir yargıcın oğlumun orduya hizmet ettiği dönemleri ve bu kayıtları önce nasıl gizlenip sonra nasıl ortaya çıkarıldığını da dikkate alacaktır.
Dosyalar bazen masaların üzerinde beliriverir efendim.
Orlov kapıyı açtı. Onbaşı Belyev kapının önünde duruyordu. Hemen selam verdi.
Senin küstahlığın da benim raporumda yer alacak albay.
Orlov bunları söyledikten sonra bir Belyev'e ve bir Roski'ye baktı.
Giriş bölümüne bir şeyler eklemek ister misin?
Roski kaskatı kesilmişti. Hayır efendim, şu anda bir şey eklemek istemem.
Orlov koridora yürüdü, Belyev de odaya girdi.
Onbaşı arkasından kapıyı kapadı. General ses geçirmeyen kapının arkasında neler olduğunu tahmin etmekte güçlük çekmedi. Zaten bunun da önemi yoktu. Roski gözetim altına alınmıştı ve bu kuralları uygulamak zorunluluğu vardı. Ancak Orlov albayın bakan Dogin'le telefonda konuştuktan sonra kuralların işleyiş şeklinin değişebileceğini de düşünmedi değil.
15. Bölüm Pazar, akşam 22.15, Washington DC. Griff Egenes Oval Ofis'e döndü. Eyalet birlikleri orman yoluna girmek üzere harekete geçtiler dedi. Ayrıca ekiplerimden biri de helikopterle New York'tan yola çıktı. Yarım saat geçmeden o çılgını yakalayacaklar. Burkov, adam onlara karşı koymayacak dedi. Egenes koltuğa çöktü. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki biz ona istediğini verdik. O da bir çeşit radikal saçmalık uydurup kendini yakalatacaktır. Egenes lanet olsun dedi. Ben onu cendereye sokmak istiyordum. Burkov ben de diye katıldı. Ulusal Güvenlik Başkanı Mike Rogers'a döndü. Oval ofisteki hava çok kasvetliydi ama Burkov'un yüzü herkesinkinden daha asıktı.
Söyle bakalım Mike dedi Burkov. Bu yaratıklar kimin nesi ve geri kalanları nasıl yakalayacağız?
Başkan atıldı. Soruya yanıt vermeden birisi bana Rusların bir istilaya dönüşebilecek bir askeri harekatta bulunup bulunmadıklarını söylesin. Bizim bu tür gelişmeleri izlememiz gerekmiyor muydu? Genelkurmay Başkanı ve yönetimin sessiz adamı Ekdol kayıtsız şartsız teslim olmanın koşullarını sıralarken ben Savunma Bakanı Colon'u aradım. O da Pentagon'la temasa geçti. Bana birçok Rus birliğinin Ukrayna sınırında manevra yaptığını haber verdiler. O bölgede her zaman yapılan askeri harekatlara göre bu kez asker sayısı çok fazla. Ancak bir uyarı işareti taşıyabilecek herhangi bir gelişme yok.
Rogers başka yerlerde bir hareketlenme yok mu diye sordu.
Parker soruyu yanıtladı. NRO bunu öğrenmek için tüm kaynaklarını harekete geçirdi.
Başkan ama sınır bir sahneye koyma alanı olabilir dedi.
Parker evet öyle de olabilir diye yanıtladı. FBI Başkanı Egenes
lanet olasıca sorunu çözemiyoruz. Bir uydu bize askerlerin yarın ne yapmaya hazırlandıklarını açıklayamaz. Karargah çadırlarındaki haritalarda nelerin işaretlendiğini gösteremez. İşte asıl haber almacılık bu.
Rogers da evet bu bir sorun dedi ama bu durumla pek ilgisi yok. Reichlin sordu
bunu da nereden çıkardın?
Aslında bu Grozny elemanı kendine hiçbir şey almadı. Burkov için not alan ve bu yüzden sessiz kalan Toby ne demek istiyorsun diye sordu. Bir istilanın başladığını varsayalım dedi Rogers.
Diyelim ki Rusya Ukrayna'ya girdi biz müdahale etmeyiz.
Toby yine neden diye sordu.
Çünkü o zaman Rusya ile savaşa girmiş oluruz. Ya sonra ne yaparız? Öyle büyük savaşa dayanacak durumda değiliz. Bunu Haiti ve Somali'de gördük. Denemeye kalkışırsak çok ağır kayıp veririz ve TV'ler bizi yaylım ateşine tutar. Halk ve kongre hemen bizi durdurur. Sivil halka zarar vermek korkusu yüzünden füzelerden, bombardıman uçaklarından ve geniş kapsamlı saldırılardan yararlanamayız.
Burkov, ama bunlar ne acıklı sözler, neredeyse ağlamaya başlayacağım dedi.
Savaş savaştır, insanlar zarar görürler ve eğer yanılmıyorsam Ruslar New York kentinde sivil halka ilk saldırıyı gerçekleştirdiler.
Egenes atılıp bu olayı Rus hükümetinin onayladığını bilmiyoruz. Bakan Lincoln çok doğru dedi ve açıkçası ben Doğu Avrupa için savaşa girmemizi hiç onaylamam. Almanya ve Fransa bize katılmaz, hatta bizi desteklemeyebilirler de. NATO tamamen aleyhimize dönebilir. Rusya ile barışmak bir savaştan sonra bu uluslararası huzura kavuşturmak çok zor olabilir.
Burkov hayır dedi, düşmanı uzak tutmak için yeni bir Maginot hattı kurmak da bir çözüm değil. Büyük kötü kurtun inine gidip onu napalm bombasıyla yok etmek ve postundan kalan parçayla palto yapmak daha doğru. Biliyorum bu politik bakımdan akıllıca bir davranış sayılmaz ama bu işi başlatan da biz değiliz.
Lincoln Rogers'a sordu. Söylesene sen Tokyo'nun Kuzey Kore'nin Nodong füzeleri tarafından yok edilmesini önlediğin zaman Japonlar sana bir teşekkür mektubuyla bir kutu çikolata gönderdiler mi? Ben o işi sırtımın sıvazlanması için yapmadım. Doğru olduğu için yaptım.
Lincoln hepimiz de seninle övünmüştük dedi. Ama ben yine de Japonların hiç kayıpları olmadığı halde iki Amerikalının ölmesine üzülüyorum. Başkan ben de bu konuda Mel'e katılıyorum dedi. Ancak biz bugünkü sorunu unutuyoruz. Bu olayın arkasında kim var ve neden?
Başkan saatine baktı. 11'i 10 gece televizyonda bomba olayı hakkında konuşacağım.
Toby konuşma metnine bombacının FBI, CIA ve diğer örgütlerin çalışmaları sonucunda yakalandığını da ekleyiver.
Ulusal Güvenlik Örgütü Başkan Yardımcısı başını salladı ve en yakın telefona yürüdü.
Başkan Rogers'a baktı. ''General, bu nedenle mi bombacının isteklerine uymamızı istedin? Zaten onun istediğini yapacağımızı düşündüğün için mi?''
''Hayır efendim, aslında biz ona boyun eğmedik, sadece aklını çeldik.''
Lawrence arkasına yaslandı, ellerini başının arkasına koydu.
''Hangi konuda?''
''Bizim karşı saldırı yapmamız konusunda.''
Berkov sordu. ''Kime karşı? O alçak bize kiminle birlikte çalıştığını söyledi ve teslim oldu.''
Ama ipin ucundan geriye doğru gidelim.
Başkan seni dinliyoruz dedi.
Rogers dirseklerini dizlerine dayayarak öne eğildi.
Efendim, Grozny adını korkunç Ivan Grozny'den alıyor. Rushlin, ben buna neden şaşırmadım diye mırıldandı.
Rogers sözlerini sürdürdü. Devrim sırasında onlar para için değil, politik kazanç uğruna çalıştılar. Savaş sırasında Almanya'da 5. kol örgütünü kurdular ve soğuk savaş sırasında burada da küçük olaylar yarattılar. İnsansız Redstone roketlerinin başarısız olmalarından da onları sorumlu tuttuk.
Parker, onlara kim para veriyor diye sordu.
Kısa bir süre öncesine kadar aşırı milliyetçi güçlerden yardım alıyorlardı. Gorbaçov 1980'lerin ortalarında onları dağıttı. Adamlar da deniz aşırı ülkelere dağıldılar. Özellikle ABD ve Güney Amerika'da faaliyet gösterdiler ve Batı yanlısı liderleri devirmek için de giderek gücünü arttıran Rus mafyasıyla işbirliği yaptılar.
Lincoln, o halde bu adamlar Zanin'den nefret ediyor olmalılar dedi.
Rogers çok doğru diye onayladı.
Başkan sordu. Peki ama bunlar hükümete bağlı değillerse Doğu Avrupa'da ne yapmayı planlıyorlar? Kremlin'in onayı olmadan askeri bir operasyon düzenleyemezler. Bu iş Çeçenistan'da bir avuç generalin cepheden Başkan Yeltsin'e askeri politika dikte etmelerine benzemez.
Rusya'da Kremlin'in onayı olmadan da büyük bir iş çevrilebilir. 1994'te Çeçenistan'da gördüklerimiz Rusya'da merkeziyetçiliğin sonunun yaklaştığını işaretti. Orası 8 ayrı zaman birimi olan büyük bir ülke. Farz edin ki orada biri sonunda uyandı ve bunun bir dinozordan farkı yok. Tam olarak çalışması için birkaç beyne gerek var dedi. Başkan Rogers'a baktı.
Gerçekten biri bunu yapmış olabilir mi?
Rogers patlamadan önce St. Petersburg'da bir dükkandan New York'a Francal'a gönderildiğini saptadık Sayın Başkan dedi.
Berkov, Francal'a siparişi mi diye sordu. Biraz gerçekçi ol.
Benim de ilk tepkim bu oldu. Patlama olayına kadar da bu siparişlere bir anlam veremedik. Kriptologlarımızdan biri New York'taki tünellerden birinin hedef alındığını belirledi.
Egenes, acaba öbür noktalar ikinci derecede önem taşıyan hedefler miydi diye sordu. Dünya ticaret merkezini bombalayanlar da Lincoln tüneli dahil başka hedefler saptamışlardı.
Roger sanmıyorum dedi. Analiz uzmanımıza göre bomba yapımının aşamaları belirtilmiş. Birkaç aydan beri St. Petersburg'da Neva'dan mikrodalga radyasyon algılıyoruz.
Rushlin de bu işin orada kotarıldığı belli dedi.
Radyasyonun Hermitage'da kurulan bir TV istasyonundan geldiğini sanıyorduk. Ama şimdi TV istasyonunun çok gizli bir operasyonu maskelemek için kullanıldığı kanısındayız.
Lincoln dinozor için ikinci bir beyin dedi.
Çok doğru. Bu istasyon İçişleri Bakanı Nikolay Dogin'in izniyle alınan fonlarla kurulmuş olmalı.
Başkan seçimlerde kaybeden kişi dedi.
Rogers ta kendisi diye onayladı. Bir şey daha var. İstasyonu incelemeye çalışan bir İngiliz ajanı da öldürüldü. Yani demek istediğim orada bir şeyler dönüyor ve orada faaliyet gösteren bir kumanda merkezi ya da askeri üst de olsa büyük bir olasılıkla New York'taki patlamayla ilgisi var. Francalı siparişleri de bu işin bir parçası. Abe Lincoln yani Rus hükümeti ya da hükümetten birileri yasa dışı bir terörist grubuyla ve büyük bir olasılıkla da Rus mafyasıyla işbirliği içinde. Ve besbelli bu insanlar Doğu Avrupa'da büyük bir olay yaratmalarını sağlayacak askeri güce sahipler.
Rogers çok doğru dedi.
Rushlin, ah tanrım diye mırıldandı, o Grozny faresini ele geçirdiğimiz zaman onu kendi ellerimle boğazlamayı ne kadar isterim. Ergenes, o adamdan hiçbir şey öğrenemeyeceğimizi garanti ederim dedi. Ona hiçbir şey açıklamamışlardır, yoksa bize teslim etmezlerdi. Rushlin, o adam bir çeşit kukla olsa gerek dedi, kendimizi iyi hissedelim, çok kısa sürede adaleti uyguladığımızı düşünerek sevinelim diye onu bize verdiler.
Başkan bu kadar karamsar olmayalım dedi. JFK de Kruşçev'in füzelerini Küba'dan çıkarmak için Türkiye'deki birlikleri uzlaşma konusu yapmıştı. Anlaşmanın sadece yarısının ortaya çıkması onu bir kahraman yaptı. Kruşçev'i de gülünç duruma düşürdü. Şimdi farz edelim ki bir hükümet yetkilisi St. Petersburg aracılığıyla New York'taki saldırının emrini verdi. Bu kişiler başkan zanin olabilir mi?
Bakan Lincoln pek sanmam dedi. O askeri harcamalara karşıydı. Ayrıca o ve Grozny birbirine düşman.
Başkan Yadogin bu onun marifeti olabilir mi diye sordu.
Rogers akla uygun bir aday dedi. St. Petersburg'daki yerin masrafını ödedi. Belki orada çalışan insanların da sahibidir.
Toby sordu. Bu konuyu Başkan Zanin ile görüşmenin bir yolu olabilir mi?
Rogers ben olsam böyle tehlikeli bir girişimde bulunmam dedi. O bu işe bulaşmadıysa bile çevresindeki insanların hepsinin güvenilir kişiler olduklarını sanmam.
Berkov peki senin planın nedir Mike diye sordu. Anımsadığım kadarıyla bu tür olaylar bizi savaşa sokmaya yeterdi. Bomba olayı Amerika'yı geri plana itti.
Rogers bomba bize engel olmadı Steve dedi. Stratejik bakımdan bize yardımı bile dokunmuş olabilir.
Nasıl?
Bu işin arkasında her kim varsa bizi yakından gözlemek zorunda olmadıklarını düşünüyordur. Tıpkı Rusların Hitler'le saldırmazlık paktı imzaladıkları zaman olduğu gibi.
Lincoln Ruslar yanılmışlardı dedi. Almanlar onlara saldırdılar.
Çok doğru. Rogers başkana baktı. Efendim biz de aynı şeyi yapalım. Vurucu ekibi St. Petersburg'a göndermeme izin verin. Söz verdiğimiz gibi Doğu Avrupa'da hiçbir şey yapmayacağız. Hatta bizim kendi kabuğumuza çekilmemiz Avrupa'yı da varsın biraz korkutsun.
Lincoln bu Amerikalıların da son zamanlardaki duygularıyla bağdaşıyor dedi.
Rogers bu arada vurucu ekibin o insanları beyinden uzaklaştırmasını sağlayacağız dedi.
Başkan odadakilerin yüzlerine baktı. Rogers morallerin düzelmeye başladığını hissetti.
Berko ben bu planı beğendim dedi hem de çok.
Başkan Rogers'ın yüzüne baktı. İşi yap ve bana o koca kurtun başını getir.
7. ayrımın sonu sayfa 84.